Ayrım 5. Loksandra, İstanbul Düşü. Maria Jordanido. Sayfa 38. 9. Smaragdi teyze gider gitmez Loksandra altın küpünü çıkarmaya karar vermeden önce balıklının yolunu tuttu. Yanına ayazma suyu doldurmak için yarım galonluk bir tenike ve acıktığında atıştırmak için içine şunu bunu koyduğu bir de sepet aldı. Balıklı, Yedikule'de ve Silivri'ye giden yolun kıyısındaki Selvi Ormanı içindeydi. Söylentiye göre böbreklerinden hasta olan Kaiser Justinian, Balıklı'da şifa bulunca Ayasofya'nın yapımından arta kalan malzemeyi de buradaki Zoodohos Pii, hayat pınarı demek, Meryem Ana'ya verilen adlardan biri, kilisesine onartmıştı. Bu kilise sonraları Yeniçerilerce yerle bir edilmişti. Şimdiki kilise ise çok daha sonraları yapılmıştı. Tapınağın avlusunda kilise mensuplarının daireleri vardı. Onların bitişiğinde en büyük Ortodoks mezarlığı bulunuyordu. Daha ötede İstanbul'un en iyi doktorlarının çalıştığı hastane, tımarhane ve Darül Acezesi ile Milli Hayır Cemiyeti vardı. Bütün bunlar Loksandra'nın yabancısı değildi çünkü bu yerlerde doğup büyümüştü. Loksandra Samatya'da doğmuştu. Küçükken de annesi ve ninesiyle Balıklı'ya gelirdi. Zoodohos Pii, berrak suları bir havuzda toplanan bir kaynaktı. Havuzda küçük balıklar yüzüyordu. Türkler İstanbul'a alınca bu balıklar tavadan suya atlamışlardı. Sayılarının her zaman 7 olması gerekiyordu. Ama havuzda yüzen bunca sarı balık arasında o 7 balığı nasıl ayırırdın? Loksandra havuzun önünde durdu, dururken kutsal ekmeği çiğniyordu. Kara renkte bol fistanını giymiş, ninesinden kalan lahor şalını örtülmüş ve küçük şapkasını kurdelelerini fiyonk yaparak gerdanına bağlamıştı. Duygulanmış bir halde balıkları seyrediyordu. Biraz kutsal ekmek atarak zavallıları doyurmayı canı çok çekiyordu ama cesaret edemiyordu. Ayıp! Onu gören halk ne derdi sonra? Havuza onu buna atıp balık beslemek olur muydu? Ababa! Olmaz! Ayıp! Kendisine bakan var mı diye çevresine bir göz attı ve elindeki ekmek parçasını tümüyle ağzına tıktı. İstavroz çıkardı. Haydi, gelecek günler hayırlı olsundu. Yarım galonluk tenekeyi çantasından çıkardı ve doldurmaya yollandı. Ayazma buz gibiydi, berraktı. Duvarında asılı bakır maşrabayı doldurdu ve ilk olarak gözlerini yıkadı. Sonra dindarca bir saygıyla saçlarını sıvazladı. Maşrabayı yeniden ağzına dek doldurup bir dikişte içti. Oh, canlanıvermişti, serinlemiş, keyiflenmişti, içi açılmıştı. Allah'a şükürler olsun diye mırıldandı basamakları çıkarken. Keyfi yerinde mezarlığa gitmek üzere sola saptı. Anne ve babasının mezarları mezarlığın kapısından pek uzakta değillerdi ve küçük birer bahçeye benziyorlardı. Otlara gömülü üç mermer mezar taşı görünüyordu. Hindiba, labada ve papatyalar arasında. Demir çitin her yanını yaban gülleri kaplamıştı. Köşede büyük bir selvi, selvinin altında rahat bir kanepe vardı. Bu kanepeye oturunca Loksandra kendini güven içinde hissederdi, huzur içinde. Burası anne ve babasının yeriydi. Bu yer günü gelince onu ve kocasını, çocuklarının çocuklarını da kabul edecek olan yerdi. Bu yer onların altın lira ve hüccet karşılığında satın alınmış kendi yerleriydi ve bu hücceti güzelce katlamış olarak çocuklarının göbek bağları, ilk tırnakları ve Yakumi'nin ona Kudüs'ten getirmiş olduğu kefen beziyle birlikte bir bohçada saklıyordu. Hayat böyleydi işte. Yaşadığın sürece evin yurdundu. Ama ölünce yurdun burasıydı. Bu işler böyleydi ve böyle olacaktı. Çünkü her şeyin bir yeri, bir zamanı vardı. Mutfaktaki sabunun bile bir yeri vardı. Değişen hiçbir şey yoktu. Bunda anlaşılmayacak ne vardı? Sabunun yeri lavabonun sağıydı. Oysaki tarnana solaktı ve sabunu gider sola bırakırdı. Sabun yerinin sağda olduğunu kafası bir türlü almazdı. Gider gider sabunu yine sola koyardı. Ortadaki mezar rahmetli annesinin yeriydi. Şu öteki Nikolo'nundu ve bir ikinde zavallı ninesi gömülüydü. Zavallı Kirazoitsa, zavallı ninesini Tanrı bağışlasındı. Bu kadar güzel yemek pişirmesini Loksandra'ya o öğretmişti. O küçük havalarını ona öğretmis olan da oydu. Camia potedan tovale tolla huri salvari, moni frosini tovale ke vike sto seryani. Lahuri şalvarı hiçbir kadın giymek istemiyor. Onu ancak Frosini giyip seyrana çıkıyor. Loksandra başını yana çevirdi ve gülümsedi. Kirazoitsa'yı sırtında kışlı kırkası ve önlüğüyle capcanlı karşısında görüyordu. Bakımlı, temiz. Karabasi ke filiskuni ke tis haltis tonero ki an me ke sehases manyomu pali eo saapo. Karabaş ve yarpuz ve halkinin suyu, sen beni unutsan da manyocuğum, ben seni yine seveceğim. Yalancı dolmaları doldururken Kirazoitsa işte böyle şarkı söylerdi. Loksandra küçüktü ve ninesinin yanında bir iskemlede otururdu. Ona asma yapraklarını açar, naneleri temizlerdi. Çünkü yalancı dolma çok nane isterdi. Bu iş böyleydi. Nanen ve çokça soğanın olmadı mı yalancı dolma yapma daha iyiydi. Ah! Loksandra sepetini açtı ve bir yalancı dolma çıkardı. Sağına soluna bakındı. Az ötedeki mezarın başında kadının biri bir mum yakmaya çalışıyordu. Ağlamakta olan başka iki kadının onu gördükleri yoktu. Dolmayı çarçabuk ağzına attı. Az sonra yana döndü ve ağzına bir parça ekmek ve turp ile birlikte iki dolma daha tıktı. Dolmalar güzel olmuş. Yalancı dolmalara bolca nane koyan ninesine Tanrı rahmet etsindi. Ağzına bir yarma zeytin attı ve gökyüzüne bakarak içini çekti. Birdenbire annesi gözlerinin önünde belirdi. Yanında yarma zeytini çok seven Nikolo duruyordu. Tanrı Nikolo'yu bağışlasındı. Dolmalar bitmişti, zeytinler de bitmişti. Mezarlığın derinliğinden dua sesleri geliyordu. Bir parça pastırmayı dişlemekte olan Loksandra içinden onların ruhuna İncil okutacağım diye geçiriyordu. Allah cezanı versin Tanrı'na, pastırmayı kalın kesmişsin. Halbuki Tanrı'nın suçu yoktu, suç mutfak bıçağındaydı. Bilenmesi gerekiyordu. Bıçağı bilemeye verirken et baltasını da birlikte vermek fena olmazdı. Aman! Eti kuyuya indirmeyi unutmuştu. Tarnana akıl eder de indirir miydi acaba? Yoksa mutfağın çengelinde bırakır da eti kokutur muydu? Vah vah vah, nasıl da unutuvermişti eti. Eteğindeki ekmek kırıklarını silkeledi, butunu kaşıdı. Bu kanepede ne dardı yani, butunun yarısı dışarı sarkıyor, uyuşuyordu. Otların arasından bir kertenkele fırladı, gelip taş kesilmiş gibi pabucunun yanında durdu. Onu ürkütmemek için Loksandra yerinden kımıldamaya korkuyordu. Ah ne de güzeldi, gülümseyerek kertenkele diye mırıldandı. Çağırmak istedi ama kertenkelelerin nasıl çağırıldığını bilmiyordu. Güneş yükselmişti ve ışınları sık ağaçların içine kadar işliyordu. Selviler mis gibi kokuyordu. Kilisenin çanı öğleyi vurdu. Allah Allah, ne zaman öyle olmuştu? Nasıl da kendisini unutmuştu? Evde kızartacak barbunyası olduğunu hatırladı. Kavanozu indirip turşu çıkarması gerektiği aklına geldi. Çocukların okuldan dönmüş olacaklarını ve yemek beklediklerini düşündü. Mutfağını, yemek masalarını, alt kattaki odasını, sözün kısası, her şeyi hatırlayıverdi. Beterinden sakla panayamı, diye mırıldandı. Nasıl oldu da kendimi unutuverdim? Çantasıyla yarım galonluk tenekeyi kaptı, boş sepeti kaptı, eteklerini toplayıp yola düştü. Mezarların üzerinden atlaya atlaya koşmaya başladı. Mezarlığın kapısında geğireceği tuttu. Gürültülü bir şekilde diye geğirdi de hemen ağzının üzerine üç istavroz çıkardı. Bu ayazma da çok sindirici. İmdat! Eve vardığında kapıyı Tarnan'a açtı ve Sultan'a elindekileri almak için koştu. Loksandra, çocuklar nerede diye sordu. Yemek odasında yemeklerini yeni bitirdiler. Balıkları kızarttınız mı? Tarnan'a balıkları ızgara yapmış, eti de kızartmıştı. Loksandra, aferin dedi. Yemek odasına girerken sordu. Ya siz bugün okulda ne yaptınız? Çocuklar başlarını kaldırıp ona baktılar. Aleko, ne güzel kadın şu anamız diye içinden geçirdi. Kilio, balıklıya mı gittin diye sordu. Loksandra gülümseydi, gözleri parıldıyordu. Yüzü al al olmuştu, derisi atlas gibiydi. Yüksek sesle, balıklıya gittim diye bağırdı. Sarnıcın ve guygucunun bulunduğu avluya baktı. Yeniden daha yüksek sesle, öyle balıklıya gittim ve gelirken bir teneke ayazma getirdim dedi. Büyük iş başarmış bir eda ile sandalyeyi çekip masaya oturdu. Sultana yarım ağızla sordu. Ya siz yemek yiyecek misiniz? Allah müstahakını versin. Şu sultananın gözü hep başkalarının yemeğindeydi. Abi dedi Loksandra, karnım aç değil. Ver bakayım şu balıkları, taze miydiler? Tabakta 5 balık kalmıştı. Bir çatal getir hele, bakayım ne biçim balıkmış bunlar. Sultana çatalı getirmeye kalmadı. Loksandra en büyük barbunya balığını almış, yavaşça avucuna koymuş, kokluyordu bile. Kokluyor, dikkatle inceliyordu. Eğiliyor, diliyle tadına bakıyor. Dudaklarıyla balığı öpüyor, okşuyor gibi. Birden ısırıp çiğnemeye başlıyor, yutuyor. Oh! Ellerini tabağın içindeki limon parçasıyla oyuyor. Kilyonun peçetesine siliyor ve sultana daha mutfaktan dönmeden tabakları toplamaya başlıyor. Haydi sultana, kaldır bunları. Siz yemeğinizi yediniz mi? Sözü değiştiriyor. Bugün balıklıda kendimi çok mutlu hissettim ama çok diyorum size. İstavros çıkarıyor, çocuklara soruyor. Siz şimdi ne yapacaksınız? Aleko Orestilere gidecek ve birlikte ders yapacaklar. Kilyo odasına çekilip okuyacak. Öyleyse ben de köşeme uzanıp biraz kendime geleyim. O sırada sokak kapısı tak tak çalındı. Hoppala! Bu saatte gelen kimdi ki? Tatavla'dan Manolyo'nun erkek yeğeniydi gelen. Agato'yu doğum sancıları tutmuştu ve annesinin hemen Tatavla'ya gelmesini istiyordu. Aman sultana, koş koş, Tarnana yardım edin. Sen ki diyor, hayvandan valizi indir. Aleko, ne sallanıp duruyorsun, git. Yüklükten benim kanarya sarısı bohçayı içindeki çocuk eşyaları ile birlikte getir. Pist mori, Allah cezanı vermesin. Vallahi şu kalipso yok mu? Ne zaman bir iş yapmaya kalksalar gelir ayaklarına dolanırdı. Araba koş Tarnana, araba çağır. Giysileri, terlikleri ve balıklıdan getirmiş olduğu yarım galonluk ayazma suyu. Haydi, bravo. Şimdi kalk, çocukları öp. Uslu durun, sen Tarnana. Dimitro'nun ıhlamurunu unutma. Sultana, kalipsoyu ezeceksin, kör müsün? Kilio, saka kuşunu. Ne var canım, ne oluyor? Komşular pencereleri açmışlar, Loksandra'nın evi önünde neler olduğunu görmek istiyorlar. Araba sokak köşesine dönüyordu ve içeride Loksandra hala bağırıyor, direktifler veriyordu. Nedendi bütün bu gürültü? Agato doğurmak üzereydi ve Loksandra Tatavla'ya gidiyordu. Eh, güle güle gitsindi ve nasıl olsa panayası yanındaydı. Gitti Loksandra. Altın küpünü çıkarmaya bugün de fırsat bulamamıştı. Zararı yok. Her aksilikte bir hayır vardı. Gerçeği söylemek gerekirse şu gömü işi Loksandra'nın burnundan gelmeye başlamıştı ve küpü kazmak için avluda o tatsız gece yürüyüşüne çıkmasını önleyen her aksiliği mutlulukla karşılıyordu. Şu altın küpünü şeytan alsın, hayrını görsündü. Nesine gerekti? Yiyeceği ekmeği mi yoktu? İçecek suyu mu? Tanrı'ya şükürler olsun. Gel gelelim, Panaya'yı gücendirmemek için küpün er geç çıkarılması gerekecekti. 5. ayrımın sonu, sayfa 45.